Ayrım 14. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 159. Kemal'in evde rafın üzerinde duran çalar saati de gecenin 10'unu değil, 10'u 5 geçeyi gösteriyordu. Kemal mahsustan 5 dakika ileri ayarlamıştı. Sabahleyin evden 5 dakika erken çıkmak, tam zamanında çıkmaktan çok daha tedbirli bir davranıştı. Yolda herhangi bir aksilik olur, örneğin bisikletinin lastiği patlayabilirdi. Fabrika çıkışındaki girişleri vuran kontrol saatinin şakası yoktu. Yaşlı kadın Fattum'la kapıda dikiliyordu. Bu gece ay da yoktu. Koyu bir karanlık sarmıştı dünyayı. 5 metre ileriyi görmek hemen hemen mümkün değildi. Ne lanet, ne berbat bir geceydi bu gece. Böyle gecelerde kazalar, cinayetler olur. Bir takım uygunsuz adamlar böyle gecelerde namuslu insanların önüne çıkarlardı. Bunun böyle olduğunu ya da olması gerektiğini nereden biliyordu? Böyle gecelerde yollarda mı kalmıştı da önüne çıkanlar olmuş ya da yanı başında birini mi vurmuşlardı? Bilmiyordu. Bilmiyordu ama oğlu dışarıdaydı. Bu saatte çoktan evine dönmüş, yemeğini yemiş, elini ağzını sabunlayıp yatağına girmiş olurdu. İç geçirdi. Fattum Arapça sordu bir şeyler sezerek. Hayrola? Yaşlı kadın dertli dertli başladı. Fabrikası bataydı. Ah fabrikası! Gavur icadından kime hayır gelmiş ki? Fattum bu kanıda değildi ama kaynanasının fabrikadan yakınması işine geliyordu. Şurada bunca toprağımız var. Bahçeyle uğraşsa, değil mi? Tabii ya. Demiyor muyum? Dinletemiyorum ki. Öteki oğullarım beni dinlemediler. Bu küçüktür, bunu dizimin dibinden ayırmam diyordum. İçini çeke çeke ağlamaya başladı. Fattum, sus dedi, ağlama. Ağlamayayım ama ya bir iş geldiyse başına? Fattum'a sarıldı. Genç kız kaynanasını sımsıkı tuttu. Şu sıra Kemal'in karısı olsaydı da o da birlikte ağlasaydı. Saat 10:30'a doğru birden bisikletinin zil sesini işittiler. Hele şükür geliyordu. Fattum kıyıya çekildi, ihtiyar kadın koştu. Bisikletten inen oğlunu zayıf kollarıyla kucaklayıp başını delikanlının sağlam göğsüne dayadı. Boşandı. Hüngür hüngür ağlıyor, ağlarken sarsılıyordu. Hala sarhoş genç adam anasının başını okşarken, ''Ana'' diyordu. ''Anacığım geldim işte bak.'' Fattum karanlık bir kıyıdaydı. Kemal görmemişti onu. ''Anacığım, şeker anacığım, bak geldim işte diyorum.'' Anasıyla sarmaş dolaş Hu'dan içeri girdi, kapıyı kapadı. Fattum dışarıda, Hu'un koyu karanlık duvarı dibinde kalmıştı. Çekilip gidemiyordu. Kalmaksa niçin kalacaktı? Anasıyla içeri çekilip kapıyı yüzüne kapamıştı. Oysa onu ne kadar merak etmiş, nasıl üzülmüştü. Fattum! Ya Fattum! Babasının yorgun sesi kendine geldi. Tam yolu tutacaktı, Kemal'in bisikleti gözüne çarptı. Genç adam o telaşla bisikletini sağlamca dayayamamış, bisiklet devrilmişti. Devrildiği yerden kaldırıp duvara sağlamca dayadı. Sonra Kemal'in elleri değen gidonu öptü. Yaşlı gözleriyle yavaşça uzaklaştı. 12. Zaloğlu'nun günlerden beri gözükmeyişi berber Reşit'in de canını sıkmaya başlamıştı. Demek ki oğlan rakı zoruyla kıza kaş göz etmiş, ertesi gün ayılıp kendine gelince de unutmuştu. Kupkuru yüzünden sıkıntının grisi geçti. Kız kız değildi. Kız kız olsa oğlanın bakışlarında ne demek istediğini anlar, güler, fingir der, kaşla gözle işaretler verir, ne yapar yapar oğlanı kendine iyice bağlardı. Derin bir iç geçirdi. Bir mesele daha vardı. Koca Muzaffer Bey, elçi Cemşir'in 5 paralık işçi kızını yeğenine nikahlayıp da el aleme, tuu lanet olsun, bula bula yeğenine bir işçi kız bulmuş dedirtir miydi? Dedirtmez gibi geldi. Gibi geldisi yoktu, dedirtmezdi. Dedirtmeyeceğine göre de günlerdir kendi kendilerine gelin güvey olmuşlardı. Kalktı, hiç gereği yokken peşkiri aldı, tıraş koltuğuyla koltuğun önündeki aynanın tozunu sildi. Hemen de gelin güvey oluvermişlerdi. Düşünmemişlerdi ki oğlan yani Zaloğlu ne kadar zirzopsa, dayısı da o kadar kalıplı oturaklı adamdı. Yeğeni işçi kızına hey dedi diye o kalıplı o oturaklı adam da yeğenine uyuverip hey der miydi hiç? Akıl var yakın vardı. Sıkıntıyla peşkiri bir kıyıya atıp tam olmayacak duaya amin dedik kanısına varacaktı ki dükkana Cemşir girdi. Onun da canı iyice sıkkın görünüyordu. Reşit bakınca anlardı Cemşir'in canının sıkkın olup olmadığını. Cemşir'in canı sıkkınsa bıyıklar düşer, rengi solar, gözlerinin feri kaçardı. Gene öyleydi. Bıyıkları düşmüş, rengi solmuş, gözleri fersizleşmişti. Her zamanki gibi buyur etti, iskemle verdi. Cemşir oturmadı. Reşit dayattıysa da Cemşir iyice dalgındı. Dün dedi, oğlan da kafayı çekmiş. Reşit anlamadı. Hangi oğlan? Fellahoğlu. Esat'tan mı? Nerede çekmiş? Fabrikanın böğründeki kebapçı dükkanında. Demek biz Giritli'nin dükkanında kafaları çekerken o da. Uzun uzun bakıştılar. Canı kafa çekmek isteyen herkes parası da varsa kafayı çekebilirdi. Kimse kimsenin keyfinin kahyası değildi. Fellahoğlu'nun çekişinde iş olmalıydı. Meydan okur gibi falan. Çünkü dün Hamza fabrikadan çıktı, bisikletine bindi, hırslı hırslı gitti demişti. Hamza'ya kalırsa Fellahoğlu onlardan it gibi korkuyordu. Kör dahile günde hiç değilse 5-10 kez makine dairesinin önünden gelip geçtikleri halde tek laf edemiyordu. Allah veri etsin diyordu Hamza. Onun Habibini şaşırırım. Burnuma kan kokuyor zaten. Reşit sonra kardeş dedi. Cemşir omuz sikti. Sağlık, şarabını içmiş, kebabını yemiş, binmiş tekerine basıp gitmiş. Kızla konuşup konuşmuş mu? Cemşir pek farkında değildiyse de, yok canım dedi gene de, kızı nerede bulacak da konuşacak. Güllü'nün Fellahoğlu'yla sinemaya gittiğini Kör Tahir'den öğrendiği günü hatırladı. Hamza ile eve öyle bir geliş gelmişlerdi ki, ama kızın da hani pek bir pervası olmamıştı. Yalan demişti sadece, kör itin yalanı. Ben ne sinemaya gittim ne bir yere. Ardımda dolandı dolandı, hava alınca şimdi de bok atıyor. Biraz sıkıştırınca da öfkelenmiş, ağzından baklayı çıkarıvermişti. Belleyin ki gittim. Size ne? Bana ne karışıyorsunuz? Keyfimin kahyası mısınız? Donmuş kalmıştı. Hamza ise inadına. Bıraksa kızı belki de bıçaklardı, bırakmamıştı. Araya girip kıza sormuştu. Ben senin neyinim? Babamsın. Demek babanım. He, ne var? Sözümü tutman lazım değil mi? Güllü öyle bir boşanıp boşanmıştı ki, babansın ya, şimdiye kadar ne babalığını gördüm? Şu kadardan beri çalışır, kazanır, kazandığımı veririm. Baba olup da sordun mu bir günden bir güne, aç mıyım, susuz muyum, giyecek sırtım var mı? Ha, sordun mu? Madem sormadın, ister babam ol, ister olma. Cemşir afallamıştı. Dört karıdan yığınla çocuğu olmuştu. Ama hiçbiri bir günden bir güne karşısına geçip bunun gibi çemkirmemişlerdi. Bir yandan Hamza da kendi kendini yemişti. Ulan Allah be, nereden baksan bir eksik etek şu. Al ayağının altına. Cemşir, madem öyle demişti, geç köşeye bundan böyle, otur. İşmiş istemez. Her bir hacetin boynuma. Fabrikaya mabrikaya da gitme. Güllü buna da karşı çıkmıştı. Geçti, o önceleri lazımdı. Fabrikaya alıştım ben. Eve kapanıp kafe sardı kızı olamam. İstesem de olamam. Cemşir anlamıştı bütün bunların bahane olduğunu. Demek Kör Tahir yalan söylememişti. Fellahoğlu ile konuşuyordu kahpe. Öfkeden çılgına dönerek bağırmıştı. Eve kapanıp kalacaksın. Kız da ondan geri kalmamıştı. Kapanmayacağım. Kapanacaksın. Kapanmayacağım. Boğarım seni. Hiçbir şey yapamazsın. Dağ başı değil burası. Hamza dayanamamış, ok gibi fırlayıp bir tokat, bir tokat daha. Sen misin? Kız çılgına dönmüş, mahallenin altını üstüne getirmişti. Mahalleli kapılara pencerelere yığılmış, kıyametler kompmuştu. Kendir kement zapt edememişti kızı. Sürahi, tabak, çanak, bardak eline ne geçtiyse kardeşiyle babasına fırlatmış, avaz avaz haykırmıştı. Bundan böyle ne babam var benim ne de kardeşim. Defolun, defolun buradan. Allah ikinizin de belasını versin. Cemşir ne yapacağını şaşırmış donup kalmıştı. Böyle olmasını istememişti oysa ama olmuştu işte. Yedi denizin dışarı attığı denilen cinstendi demek. Neredense çıkıveren berber Reşit gelip gel kardeş Cemşir uyma gel beri deyip kolundan çekmeseydi kim bilir daha ne kadar dikilecekti. Reşit'in kıyıya çektiği sıra gözüne Güllü'nün anası en küçük avradı ilişince aklı başına gelmiş bütün bunlara sebep oymuşçasına kadını sille tokat yere yıkmış çiğnemişti. Bütün bunları yeni baştan hatırlayan Cemşir, bu kız canımı çok sıkıyor dedi. Reşit karşılık vermedi. vermedi ama sıkılmayacak gibi değildi ki. Gözü iyice dönmüştü kahpe dölünün. Gemi azıya almıştı. Cemşire umutsuzlukla baktı. Madem gözü fellah oğlunda, Ramazan Efendi'den haber çıksa ki fos. Cemşir de aynı kanıdaydı. Fos ki fos. Ramazan'da da iş yokmuş. Niye? Madem meylin var, ne diye ardını bırakırsın? Öyle değil mi ama? Cemşir başını salladı. Bunca kız büyüttüm. Hiçbiri bir günden bir güne asilik etmedi bana bu itten başka. Kime çekmiş bu soyka bilmem ki. İyi kötü, sat elden çıkar. Ondan sonra ne hali varsa görsün. Görsün ki görsün. Sattım mı yularını atardım üstüne. Benden çıkıp çıkışsın da. Kızlarını satıp paraları aldıktan sonra Cemşir gerçekten de kızlarıyla ilgilenmez. Defterden silerdi onları. En biri büyük karısından olan iki kızı. Kızları satıp paraları almış, sonra da unutmuştu. Kızlar zamanla kocalarının nikah altında oynamışlar. Adamlar tekmeyi atınca da ard arda genel evlere düşmüşlerdi. Cemşir'in kulağı bile duymamıştı. Taneleri fındıktan iri sarı kehribar tespihini çıkarıp dükkanın içinde köşeden köşeye gidip gelmeye başladı. Elleri arkasında, gözleri yerdeydi. Gün günden beter geliyordu. Ortalıkta bir de tarım aletleri dedikodusu çalkalanıyordu. En çok da çapa makinaları. İlk zamanlar kimse bu dedikodulara kulak asmamış, hatta makinelerin ırgat yerini tutacağı söylentisine kahkahalarla gülmüşlerdi. Ama sonraları söylenti gerçeğe binmişti. Bilenlerin anlattığına göre Amerika'da toprak makineyle sürülüp ekildiği gibi pamukların çapası da makineyle yapılıyordu. Hacı babalar 1927'lerde de bu balonlar uçtuydu diyorlardı. Topraklar Fordsonlarla sürüldüydü de ne olduydu? Her taraf Fordson mezarlığı haline gelmedi miydi? Sel gider kum kalır. Siz emektar sarı öküzünüze sahip olun. Reşit'in tam karşısında durdu. Hepsi hepsi ya, şu çapa makinesi esah çıkarsa yandım şap gibi Reşit. Bu problemi konuşmuşlardı daha önce. Reşit başını anlayışlı anlayışlı salladı. Yandın ki yandın. Lakin Allah var ya, çapa makinesi bana pot geliyor. Bana da. Akıl var, yakın var. Toprağın makineyle sürüldüğüne amenna. Ekildiğine de. Lakin çapasının yapıldığına. Cemşir de inanamıyordu ama çiftçi birliğinin altındaki kahvede büyük çiftçilerin konuşmalarını kulaklarıyla duymuştu. Bider yani tohum mipserlerle çekiliyor, zamanı gelince çapa da çapa makineleriyle yapılıyormuş. Amerika'ya gidip bu işleri gözleriyle görenler yeminle anlatmışlarmış. Desene ırgata mırgata hacet kalmayacak. Büsbütün kalmayacak değil, kalacak. Kalacak ya, binlerce ırgat yerine birkaç yüz ırgat. Dükkan kapısına yürüdü, durdu. Caddeye baktı. Kaynaşan insanlar arasında lastik tekerlekli faytonlar, taksiler, hususiler. Bakıyor, görmüyordu. Görmek için bakmıyordu da ondan. Zihni bir yandan güllü, öte yandan da şu çapa makinasıyla doluydu. Bu yıl olmasa bile gelecek yıl makinalar gelir, ırgata pek bir lüzum kalmazdı ki, ırgata lüzum kalmayınca Cemşir ne işe yarayacaktı? Sıkıntıyla iç geçirdi. Hiçbir işe. Cenab-ı Allah'a tevekkül olmalıydı. Deldiği boğazı aç komazdı elbette. Ama elinde değil. Tevekkül olsa bile işin ucu kendisine dokununca tevekkül mevekkül uçup gidiyordu. Sonra Cenab-ı Allah'ın pek öyle deldiği boğazlarla da ilgisi yoktu galiba. Her yıl Çukurova'ya binler on binlerle ırgat gelirdi. Hepsi de Cenab-ı Allah'ın deldiği boğazlardı. Böyle olduğu halde çoğu iş bulamaz, sürüm sürüm sürünür, yaşlılar bebeler açlıktan bir deri bir kemik sürünürler derken öte geçedeki mezarlığa yem olurlardı. Öte geçedeki mezarlığa yem olanlar Cenab-ı Allah'ın deldiği boğazlar değil miydi? Daha fazla düşünmekten korktu. Şu kız, şu güllü denilen nalet, yüzüne karşı nasıl da çemkirmişti. Tıpkı ağzı Hamza gibi. O hadi erkekti, hakkıydı onun bağırıp çağırmak. Güllü, güllü denilen soyka ya, kız başıyla. Kafasında Hamza canlandı. Hamza'ya güveniyordu her bakımdan. Bileğine sıkı, gözünü budaktan sakınmaz, iliklerine dek mert oğlu mertti doğrucası. Hani kafası kızsa da, git şu fellah oğlunu çek vur oğlum dese, bir iki demez çektiğiyle vururdu. Ama demezdi, açıktan açığa demezdi ya, oğlan kendiliğinden akıl edip, bir şey değil Cemşir memşir, yaşı iyice ilerlemişti, ilerliyordu da. Birkaç yıl sonra eli ayağı tutmamaya başlar da şimdi ardından dönüp dönüp bakan avratlar boş verirlerse yalnız, yapayalnız kalmayacak mıydı? Ne yapacaktı o zaman? Bunalıyormuş gibi oldu. Ne günlerden geri kalmıştı oysa. Karıların yanıp tutuştuğu, erlerini oğullarını bırakıp ardından sürüklendikleri mutlu yıllar. Ey gidi hey, ne günlerdi o günler be. Paranın, yemin, yiyeceğin, hele içki çeşidinin sözü mü olurdu? Ne diye o yılların değerini bilmemiş de har vurup harman savurmuştu sanki. Eline geçen paraların bir kısmıyla büyük bir kahve ya da Giritli'ninki gibi gramofonlu, radyolu kocaman bir kebapçı dükkanı açsaydı. Günde birkaç bin marka işleyen ya da birkaç yüz lira kar bırakan bir kebapçı dükkanı. Sabahlardan akşamlara dek oturtmazdı dükkanında. Koyardı dükkanın başına Berber Reşit gibi yakın candan adamını, gezer dolaşır, akşamları şöyle bir uğrayınca da o günün hesabını alır savuşurdu. Muzaffer Bey gibi yaşardı o zaman. Muzaffer Bey gibi yaşardı ya, sözün gelişi yani. Muzaffer Bey'in tarlalardan yıllık kazancını güne vursa eline birkaç yüz değil, birkaç bin, belki de 5-10 bin lira düşerdi. Çok kazanıyordu, çok. Çok kazanıyor, buna karşılık devlete 5 kuruş bile vergi vermiyordu. Tarladaki ırgatlarından başka hükümet de devlet de sanki onlara çalışıyordu. Umutsuzlukla iç geçirdi. Muzaffer Bey'le aşık atacak değildi. Hükümet, devlet, Muzaffer Bey gibi ona da çalışsın isteyemezdi kuşkusuz. O günde temiz bir yüzlük kazansa kuyruğu bal mumuna dönerdi ki tadından yenmezdi hani. Lakin şu kız, şu dik başlı, şu eşek kafalı kız aksilik etmese, Ramazan Efendi'ye hey edese tadından yenmezdi. O zaman Ramazan Efendi'yi bir daha davet ederlerdi. Birkaç şişe rakı, Giritli'nin oradan kebap, salata, malata, o günkü gibi değil, bu kez oğlanın yanına oturturdu kızı. İsterse diz dize otursunlar. Oğlan kafayı bulunca arada kızın elini tutsa, hele kız da coşup oğlanın ağzına meze verse. Ama nerede? Kızda o çalım neredeydi? Oğlanı eve davet etseler bile geçenki gibi kaşlarını yıkar, suratını asar, oğlanı tersliği tersliği verirdi. Belki de oturmazdı sofraya. Otursa, gülse, kancıklaşıp cilvelenseydi bir iki. Hamza da kendisi gibi fellah oğluna hayır, Ramazan Efendi'ye ise hey diyecekti. Diyecekti ne demek, can atıyordu. Tabii akıllı olandı, kızı gibi. Reşit'e döndü. O günden sonra bir daha uğramadı değil mi? Berber Reşit, kim? Ramazan Efendi. Uğramadı, lakin ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Şu güllü diyorum. Aksilik etmese de. Öyle değil mi? Cemşir kapıdan Reşit'in yanına gitti. Babana rahmet, ben de bunu düşünüyordum. Reşit'in yanındaki iskemleye çöktü. Reşit iştahla ardını getirdi. Hani Ramazan Efendi'ye bir hey edese. Ah Reşit ah, insan rakı makı alır, kebap mebap, salata malata. Ha? Eve davet eder, eder ki eder. Kız ortalarda dolanır derken, oğlan zaten çalmadan oynayan cinsinden. Oho, kafayı iyice buldu mu da ikisini bırak odada. Nasıl da bildin, ondan sonrası kolay. Berber Reşit'in içlerinden alev almışçasına ışıldamaya başlayan ufacık gözleri gülüyordu. Bana bırak ondan sonrasını, bir dayanırım Muzaffer Bey'e, derim böyle böyle beyim, bir kazadır olmuş, iki genç bir cahilliktir işlemişler, göster adaletini. Cemşir hazla güldü. Muzaffer Bey de, hı? Çağırın bana Ramazan'ı. Ramazan Efendi gelir, bir iki hıkmık, beydir anlar işi. Der, kanı kanla yumazlar, kanı suyla yurlar. Hadi bakalım düşün önüme. Ya Allah nikah dairesine götürür bunları. Derken bir hükümet nikahı. Cemşir çocuk gibi sevinmişti, el çırptı. Tadından yenmez valla. Günün birinde de Muzaffer Bey bir emri hak vaki oluverdi mi? Dağ, taş, mal, mülk, Ramazan Efendi'ye. Ah, ah! Bakışa kaldılar. İkisinin aklından da aynı şey geçiyordu. Muzaffer Bey bir emri hak vaki oluyor, yani ölüyordu. Tek varisi, kişiliğiyle iğneden itliğe dek her şey Ramazan Efendi'ye kalıyordu. Ramazan Efendi demek, nikahlı karısı Güllü demekti. Güllü ise Cemşir'in kızı. Bir nara attı. Of, Allah, of! Can sıkıntısını parçalayıp içinden çıkmıştı. Birden bir hafiflik, bir neşe, bir canlılık. Bütün mesele Muzaffer Bey'in cartayı çekip fani dünyaya gözlerini yummasındaydı. O aradan çıktı mı üst yanı kolaydı. Kız babası kişiliğiyle geçer çiftliğe yanlardı. O zaman çapa makinesi gibi yeni tarım araçlarının Çukurova'ya dökülmesinin hiç önemi yoktu. Reşit'e baktı, gözlerini yummuş, vecd içindeki bir din adamı gibi sallanıyordu. Mal mülk Cemşir'in kızıyla damadına kalacak olursa, bu biraz da kendisine kalmış gibi bir şeydi. Cemşir avucunun içindeydi, ondan habersiz helaya bile gitmeyen bir insan, çiftliğe yanladı mı, elbette onu da düşünecek, yanından ayırmak istemeyecekti. 14. ayrımın sonu, sayfa 170.